Ayrım 24.
Belki dediğin gibi geçicidir, o zaman tekrar beraber oluruz. Lütfen olay çıkarma diye yalvarırcasına konuşuyorum. Yanıma geliyor. Arkamda sessizce durup sertçe saçlarımı kavruyor. Yüzümü yüzüne çevirip dudaklarımdan öpüyor. Aynı sertlikte başımı çeviriyorum. Dudaklarımı kaçırıyorum. Saçlarımı bırakmıyor. Canım acıyor. O yumuşacık sıcacık gözleri deli gibi bakıyor. Bırak şu torbaları diyor. Saçlarım elleri arasında güçlükle eğilip çekmeceden çamaşırlarını çıkarmaya çabalıyorum. Ciddisin sen diyor. Başımı iki yana sallayarak bırak, bırak canımı acıtıyorsun diyorum. Daha sıkı tutarak, daha kötü bakarak ben seni seviyorum diyor. Ağlamaya başlıyorum. Böyle sevgi olmaz. Bak bana acı veriyorsun. Durumu güçleştirme. Bu bize yakışmaz. Sana yakışmaz. Sen bir sanatçısın diyorum. Ben bir bok değilim. Kandırma artık beni. Ben sanatçı filan da değilim. Senin yanında benim ancak ben diyor. Bakışlarından korkuyorum. Bu melek gibi adamın bir kötülük yapması olanaksız ama yine de korkuyorum. Silkinip saçlarımı elinden kurtarıyorum. Yanımdan gidiyor. Doldurduğum torbaları kapının yanına koyuyorum. Birden yanımda beliriyor. Elinde kocaman ekmek bıçağı. Gülüyor. O bembeyaz dişleriyle, bir zamanlar hayran olduğum dünya tatlısı dudaklarıyla, o eski günlerdeki gibi gülüyor. O an ondan nefret ediyorum. Korkmalı mıyım, yoksa sinirlenmeli miyim bilemiyorum. Keşke karar verecek korkuyu önleyebilse insan. Bir gün gelip de Modi'den korkacak mıydım ben? Ne yapacaksın o bıçakla diyorum. Sen hiç çaresizlik nedir bilir misin? Boğaz Köprüsü'ne gidemem. Atlamak için. Şimdi kendimi öldüreceğim diyor. Ciddiye alınacak bir durum değil bu. Kendi kendime böyle söylüyorum. Git bunu. Kendi evinde yap. Başıma hiç çıkarma diyorum. İşte sorun da bu ya. Sen beni hiçbir zaman ciddiye almadın. Ama şimdi almak zorunda kalacaksın diyor. Bıçağı gırtlağına dayıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapmalıyım? Panikleme Nilgün. Ama her şey olabilir. Her şey olabilir. Dünyada olmaz diye bir şey yoktur. Ona sevgiyle bakmaya çalışıyorum. Lütfen Moody, çocukluk etme. Bize yakışmıyor bu durum. Bir süre kafamızı dinleyelim. Lütfen üzme beni. Bırak şu bıçağı, ayıp diyorum. Beni terk etmeyeceksin değil mi diyor. Ne demeliyim? Ne demeliyim? Bütün bunlardan sonra bir gün bile onunla birlikte olmaya dayanamam. Hayır dersem gırtlağını keser mi gerçekten? Keserse ne olur? Şu anda kapı çalsa, telefon çalsa... Evet de sen bu anı kurtaracağım. Peki ya sonrası? Gözyaşlarım yine akmaya başlıyor. Bir süre, ne olur bir süre ayrılalım. Kendimize gelelim. Bıçağı indiriyor. Aniden ağlamaya başlıyor o da. Sen ciddisin. Artık beni sevmiyorsun. Ölmem bile umrunda değil diyor. Ona acıyorum. Acımak sevgiyi yok edici bir şey. Acımanın içine küçümsemek, kollamak duyguları giriyor. Bu da saygıyı yok ediyor. Sevgi başkalaşıyor, duygular garip bir biçimde boyut değiştiriyor. Onu kucaklıyorum, saçını okşuyorum. Biraz anlayışlı ol, ne olur diyorum. Saçlarımı kavruyor yeniden, buz gibi olmuş yaşlı gözleriyle bıçağı boynuma dayıyor. Herhalde kendi ölümüne üzülürsün. O zaman önce sen öl, ardından ben diyor. Yo, bu gerçek olamaz. Bir zamanlar çok sevdiğim bu dünya tatlısı adam bunları yapamaz. Bunlar koca bir şaka. Öylesine şaşkınım ki korku denen duyguyu unutuyorum. Komik olma. Şimdi kıpırdayacağım ve bir kaza olacak. Çek şunu boğazımdan. Beni hep komik buldun değil mi? Hiç adam yerine koymadın. Ressam bile olmadığımı biliyordun. Küçük bir çocukla oynar gibi oynadın. Resimlerimi beğeniyor numarası yaptın. Bana ressammışım gibi davrandın. Sen bir ressamsın, saçmalama. Çek şunu boğazımdan. Bu bıçakla adam öldürülmez. Tabanca kullanmalısın. Beni hiç ciddiye almadın. İşte şimdi de almıyorsun. Görürsün bakalım öldürülür mü, öldürülmez mi? Kalpsiz, pis bir kadınsın sen. Aşka da inanmıyorsun. Boktan bir herif gibisin. Ruhsuzsun. İnsanları kullanıp kullanıp atıyorsun. Beni atamayacaksın diyor. Bıçağın ucunu çenemin altında bir yere saplıyor. Büyük, ciddi bir acı duyuyorum. Galiba bu sahne şaka değil artık. İnanılmayacak bir gerçek bu yaşadıklarım. Bu Bu deli adam beni öldürecek besbelli. Duygularımın korkusuyla ilgisi yok. Bunları yaşadığım için öylesine sinirliyim, öylesine kızgınım ki kendime, vücudum zangır zangır titriyor. Kendime olan sinirim, kızgınlığım, pişmanlığım korkmamı engelliyor. Kendimden nefret ediyorum. Seni çok seviyorum diyor fısıltıyla. Bıçağın dokunduğu yer çok acıyor. Artık inanmam ve ciddiye almam gerek durumu. Çünkü bıçağın ucu boynuma saplanıyor. Düşünüyorum. Durmadan düşünüyorum. Beni öldürebilir mi? Modi bunu yapabilir mi? Kızım odasından çıkıp beni yerde kanlar içinde yatarken görebilir mi? Bir aşk övgüsü gerçekten böyle bitebilir mi? Gazetelerde okuduğumuz aşk cinayetleri aynen böyle mi oluyor? Korkmalıyım. Korkmalıyım ki kurtulmalıyım. Bırak. Bırak hayvan herif, bırak diye bağırıyorum. Öyle bir bağırtı ki bu, camlar çerçeveler yıkılacak sanıyorum. Anne diye bağırarak kızım kapıda görünüyor. Modi'nin saçlarımdaki eli gevşiyor. Ondan kurtulup koşarak kızımın yanına gidiyorum. Ne gördüğünü bilemiyorum. Bir şey yok yavrum. Tiyatroculuk oynuyoruz. Gel seni yatırayım diyerek onu kucaklıyorum. Boynuma sarılıyor. Yatağına götürüyorum. Onu öpmek için eğildiğimde geceliğinin yakasının kan içinde olduğunu fark ediyorum. Önce ona bir şey oldu sanıyor. Heyecanlanıyorum. Birden elim boynuma gidiyor. Ellerim kanlanıyor. Bonum kanıyor. Ne kadar kanıyor? Niçin kanıyor? Damarım kesilmiş olabilir mi? Kan kaybından ölebilir miyim? Hastaneye gitmeli miyim? Dehşet içinde banyoya koşuyorum. Çenemin altındaki minik sıyrıktan kan süzülüyor. Ellerim titreyerek musluğu açıyor, kanı yıkıyorum. Üzerine havluyu koyup bastırıyorum, kan duruyor. Modi banyoya giriyor. Defol git diye bağırıyorum avaz avaz. Özür dilerim. Özür dilerim, nasıl yaptım ben bunu? Hiçbir şey hatırlamıyorum, nasıl yapabildim bunu? Senden ayrılma fikri beni çıldırttı. Seni çok seviyorum, sana yalvarıyorum diyor. Bana sarılmaya çalışıyor. Çekil, çekil hayvan, dokunma bana, defol git diyorum bu kez fısıltıyla. O ağlıyor, durmadan özür diliyor, boynumdaki yarıya bakmaya çalışıyor, kolonya buluyor, sürmek istiyor, elleri titriyor. Git çabuk, git diyorum. Onu iterek banyodan çıkartıyorum. Deminki Modi gitmiş, bambaşka biri gelmiş. Ağlıyor, yalvarıyor, özür diliyor. Vur bana, vur. Ne yaptıysam sen de yap. Vur, parçala beni. O ben değildim, başka biriydi. İnan, hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Kapıyı açıyorum, onu iterek dışarı çıkarıyorum. Birazcık insanlığın varsa sakın kapıyı çalma, git. Yoksa polis çağıracağım diyorum. Kapıyı kapatıyorum. Bir süre kapının önünde tir tir titreyerek bekliyorum. Geri gelmiyor. Sabaha dek koltukta oturuyorum. Duyduklarım sinir ve utanç. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim duygusu beni mahvediyor. Oysa ben utanılacak bir şey yapmadım. Aşk nedir? Sevgi nedir? Bir erkekle kadının beraberliği ne kadar ciddiye alınacak bir şeydir? Hiç tanımadığın birini sevmenin anlamı nedir? Hiç tanımadığın birisiyle yıllarca birlikte olup hayatındaki en yakın ilişkiyi yaşadıktan sonra o adamın bambaşka bir yönü ortaya çıkarsa, yaşadıklarından pişman olmanın şaşkın mutsuzluğu nasıl yürekten söküp atılabilir? Birine bayılıyorsun, hayran oluyorsun, seviyorsun ama hiç farkında değilsin ki onu hiç tanımıyorsun. Ve belli ki tanımaya imkan yok. Sevmeyecek miyiz peki? Böylesine yakın olmayacak mıyız? Belki de ben insanları tanımaya uğraşıyorum. Belki de benim için anlık güzellikler önemli. Hayır hayır, kendimi suçlamam doğru değil. Kim olsa Modi gibi birinin bunları yapacağını düşünmezdi. Demek ki herkes her zaman her şeyi yapabilir. Ah biz sersem kadınlar. Aşkı nasıl da abartıyoruz. Aşkı abarttığımız için o hiç değmeyecek erkekleri nasıl da yüceltiyoruz gözümüzde. Nasıl da hep iyi yönlerini görüp kötülükleri görmezden gelmek için çabalıyoruz. Bundan sonra aşık olmak mı? Asla. Sabaha dek sinir ve utanç içinde oturuyorum. Bu yaşadıklarımı kime anlatabilirim diye düşünüyorum. Kardeşime bile anlatamayacağımı anlıyorum. O zaman bu utanç içimden hiç çıkmayacak. Ne yazık ki oldu bir kere. Yanlış olan ben miyim? İşte bunu hiç bilemeyeceğim. Modi'nin kapı önündeki ters dönmüş terliğini özenle düzeltiyorum. Babam ters dönmüş terliğin şeytan oturur derdi. Nil yine ceza veriyor. Ah anneciğim, ne kadar üzgünüm. Nasıl yapar bunu o adam, nasıl yapar? Nil neredeyse ağlayacak. Ne oldu kızım? Kim ne yaptı diyor annesi. Kurt Cobain intihar etti biliyor musun? Hem de av tüfeğiyle. Annesi Cobain'in adını bile duymamış olmanın verdiği suçluluk duygusuyla onu tanıyormuş gibi yaparak "Aa, bilmiyordum kızım, çok üzüldüm." diyor. Teyzesi kocasından boşandı. Nil'in umrunda bile değil. Şu anda onun için önemli olan bu adamın ölmesi diye üzüntüyle düşünüyor annesi. Acaba o da Elvis öldüğünde bu denli etkilenmiş miydi? Yok, böyle bir şeyi hiç anımsamıyor. Birazdan teyzen gelecek, çok üzgün diyor. Aman iyi oldu, o kendini beğenmiş heriften ayrılması iyi oldu diyor Nil. Öyle deme ama, kendinden çok genç biri için terk edilmek acı gelir insana diyor annesi. Kendinden genç olması acı gelmeyecek mi? Ne saçma şey bu? Kadını mal gibi görüyorsun bak. Genç kadın, yaşlı kadından iyi midir, taze midir? Neden böyle olsun? Duymasın bak feminist arkadaşların böyle düşündüğünü. Onun genç sevgilisi ne oldu peki? O çoktan bitti. Kendi yaşında bir kızla beraber şimdi. Yaş, yaş, yaş. Ne denli önemli bu sizin için? Kaç yaşındasın sen şimdi? 46 mı? Sevgilin kaç yaşında? 39 mu? Ne önemi var yaşın be anneciğim? Şu haline bak. Vallahi benden bile güzelsin. İnsan kimi severse o en iyisidir. 40 yaşına geldiğin zamanki bunalımını anımsıyor musun? Hiç de bunalmamıştım, saçmalama. Bunalmıştın. Sevgilinden yeni ayrılmıştın ve yaşamın bitti gibi geliyordu sana. Aynanın karşısında oturup ellerinle yanaklarını yukarı doğru çekiyordun. Dergilerde ne kadar estetik konusu varsa okuyordun. Gizli gizli doktorlarla buluşup konuştuğundan bile kuşkulanıyorum. Sonra yaş gününde bir doğum günü armağanı bulmuştun. O Al Pacino'ya benzeyen adam. Yakışıklı değildi ama ne kadar seksiydi. Hayatımın en nefis günleri bunlar diyordun. 40 yaşında bunları yaşamak müthiş şey diye anlatıyordun herkese. Artık aynanın karşısında endişeyle yüzüne bakmaz olmuştun. Annesi gülümsüyor. Aslında kızının söyledikleri doğru. 8 Mart'ta halkla ilişkiler uzmanı olarak yaptığı konuşmayı anımsıyor. Kadınlık durumu üzerine anlattıklarını ama aslında çoğunu kendi yaşamında beceremediğini. Politikacı, gazeteci, yazar kadınlarla birlikte konuşmuştu. İyi de alkış almıştı. Annesini anımsamıştı. O gün kurtuluş diye evlendiği 8 Mart gününün nasıl kölelik sözleşmesine dönüştüğünden, oysa şimdi 8 Mart'ın kadınların kurtuluşu için kutlandığından dem vurmuştu. Annesi kurtulamamıştı. Sıcak, samimi bir konuşmaydı bu ve çok beğenilmişti. Bana biraz işinden söz et diyor Nil'e. O adamla aran nasıl? Yüzünü buruşturuyor Nil. İşinden ayrılmayı düşünüyor ama bunu annesine söyleyemiyor. Annesi için iş başarısı öylesine önemli ki. Bankanın müdürü Nil'e aşık oldu. Nil ise ona hiç yüz vermiyor. Beğenmesine beğeniyor da evli erkeklerle çıkmaya hiç niyeti yok. Hem de aynı iş yerinde. Adam her gün Nil'i odasına çağırıp konuşuyor. Mutlaka bir iş konusu buluyor konuşacak. Annesi yüz vermesin, olur biter demişti ama Nil yüz vermedikçe adam çıldırıyor. Çeşitli bahanelerle ona minik armağanlar alıyor. Son armağanı kocaman bir ayı. Bazı akşamlar Nil'e telefon ediyor. Nil artık adamı resmen tersliyor. Geçenlerde Nil'i odasına çağırdı ve çalışmamdan memnun değilim. Seni bir şubeye göndereceğim dedi. Oysa Nil genel müdürlükte çok başarılı, şubeye gitmek istemiyor. Son gün adam Nil'i yine odasına çağırıyor ve istifa etmeni istiyorum diyor. Nil niçin istifa etsin? Neden diye soruyor Nil. Öyle diyor adam. Seni gözümün önünde görmek istemiyorum. Nil istifa etmeye niyetli değil ama bu ortamda çalışmak da çok ağrına gidiyor. Adam bütün gün oturduğu odanın camlarının ardından Nil'e bakıp duruyor. Nil acaba bir neden bulup beni kovabilir mi diye düşünüyor, bilemiyor. Annesine söylese belki bir çözüm bulabilirdi. Ama onun dişçiye yaptıklarını anımsadıkça bundan ötürü ödü patlıyor. Kendisine yapılan haksızlıklara karşı mutlaka bir ders bulup verdi bugüne dek. Bu adamın dersini vermeyi beceremiyor. Ertesi gün işe gider gitmez masasında bir zarf buluyor. Başka bir şubeye atandığını bildiriyor bu zarf. Ve hiçbir gerekçe yok içinde. Neil zarfı alıp müdürün odasına giriyor. "Niçin yaptınız bunu bana?" diyor. "Senden memnun değilim," diyor adam. "Şu düzgün genç adamın bunları yapacağı kimin aklına gelir?" diye düşünüyor Neil. Bankada başarılı, toplum içinde seviliyor. Karısıyla arası iyi. Annesi olsa ne yapardı acaba? Belki de bir yerde adama randevu verir, sonra karısına yakalattırırdı. Yok yok, bu gibi cezalar annesine göre değil. Bunlar Neil'in tarzı. Ama bunu yapmak pek içinden gelmiyor bu kez. "Bu gece boşum, buluşalım mı?" diyor Neil. "Annem de İngiltere'de." Bunu nasıl akıl ediyor? Adam duralıyor, şaşalıyor. "Sonunda ciddi kız oldun işte," diyor. Neil gülerek omzunu silkiyor. "Ver o kağıdı," diyor adam. Özenle yırtıyor, Neil'in gözlerinin içine bakarak çöpe atıyor. "Kaçta, nerede?" diyor fısıldayarak. Yeni iş yerlerinde bölmelerin üzeri açık, kimse gizli bir şey konuşamıyor. "Allah belanızı versin," diyor Neil aynı fısıltıyla. "Gördünüz mü? Sizinle yatmadığım için beni buradan attığınız çıktı işte ortaya. Sizin deyiminizle bir kere verseydim burada çok başarılı olacaktım ve hiçbir yere gönderilmeyecektim, değil mi?" Adam zor durumda, kekeliyor. "Saçmalama Neil. Çıkacaktık bir akşam, ne var bunda? Biz dost değil miyiz?" Neil olay çıkarmak istemiyor. Bunun için kendini artık yaşlanmış buluyor. "Dünyadaki son erkeksiz olsanız size vermeyeceğim. Ruhu bu kadar iğrenç bir insana tırnağımın ucunu bile veremem. Şimdi gideceğim ve bu aşağılıkla yanınıza koymayacağım." Adam rahatlamış görünüyor. "Elinden geleni ardına koma. Hiçbir şey yapamazsın. Ben bu bankanın en başarılı insanıyım. Senden memnun olmamak da bir müdür olarak benim hakkım," diyor. Sanki biraz önceki zarfı yırtıp atan adam o değil. "Pislik," diyor Neil. Ama bunu polis akademisindeki zenci polis kız gibi dolu dolu söyleyemiyor. Bağıramadığı için eve gidince bir prova yapacak, aynı onun gibi söyleyebilmek için. Çekmecelerini topluyor. Arkadaşlarıyla vedalaşıyor. Müdürün odasının önünden geçerken ani bir hareketle elindeki ayıyı içeri doğru fırlatıyor. Ayı güm diye müdürün kafasına çarpıyor. Adam koltuğunda sendeliyor. Camların ardındaki müdürün hali Neil'in çok hoşuna gidiyor. Üstelik bunu herkes gördü. Hayretle bakıyorlar. Bazıları kıkırdıyor. "Bu bir cezaydı işte," diyor Neil. Karar vermeden aniden oldu ama pek iyi oldu. "Hoşça kalın," diye bağırıp çıkıp gidiyor. Yine kendinden çok memnun. Eğer bu cezayı aniden akıl etmeseydi her şey içinde kalacaktı. Mutsuzluğu hiç geçmeyecekti. Şimdi neredeyse neşesinden çığlıklar atacak. Üstelik yaptığını bu kez annesi de beğenecek. Nilüfer Galip. "Eskici geçerse şu elbiseleri sat," dedi Tarık Bey. "Ama bunlar daha yeni," dedi Nilüfer. "Olsun, iyi gitmedi bana. Satıver ama iyi pazarlık et," dedi Tarık Bey. "Yeni bir elbise için para verirken benim inim inim inletiyor. Aldığım her şeyi pahalı buluyor. Çocuklara ayakkabı almak için bile haftalarca uğraştırıyor, kendi yeni elbiselerini eskiciye satıp yenilerini yaptırıyor," diye için için söylendi Nilüfer. "Ne bu kurabiyeler, kekler, birileri mi geliyor bugün? Kabul günün değil ki," dedi Tarık Bey. Yutkundu Nilüfer. "Söylese bir türlü, söylemese bir türlü. Pat diye geliverir eve. Öğrenir nasıl olsa." Cesaretini topladı bir nefeste. "Arkadaşlar gelecek, oyun oynayacağız," dedi Nilüfer. "Ne oyunu?" dedi Tarık Bey. "Bezik oynayacağız." Tarık Bey sinirlendi. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Bu da ne demek oluyordu? "Bir kumarın eksikti," dedi kızgınlıkla. "Kumar değil bu. Parasını oynamıyoruz," dedi Nilüfer. Tarık Bey düşündü. Kızıp kızmamaya karar veremedi. Kızarsa oynamaz mıydı? Bundan emin olamadı. "Peki," dedi. "Ama sakın masanın üzerinde para görmeyeyim." Parasını oynuyorlardı. Üstelik bazen konkende oynuyorlardı. Azıcık bir parayla oynuyorlardı ve böyle daha heyecanlı oluyordu. Para kaybeden kişi çok sinirleniyordu. Birbirleriyle ciddi kavgalar ediyorlardı. Nilüfer oyun arkadaşları içinde en sinirli olanıydı. Yanına kızı bile gelse "çekil, uğrumu kaçırıyorsun," diye onu kovuyordu. Bu heyecan, para kaybetmek ya da kazanmak Nilüfer'in hoşuna gidiyordu. Nilüfer artık sayamıyordu bu kocasına söylediği kaçıncı yalan. Yalancı bir kadın olmuştu ve bundan hiç hoşnut değildi. Eskiciye seslendi. Sıkı bir pazarlıkla iki takım elbiseyi sattı. Belki bunun bir miktarını oyun parası yapabilirdi. Tarık Bey'e eksik söyler, olur biterdi. Yüzü kızardı. Kendini çok kötü buldu ve böyle bir şey yapmamaya karar verdi. Eskici, şu cebinden çıkanları al abla dedi. Bir gözlük kılıfı, bir kağıt parçası. Nilüfer buruşmuş kağıt parçalarını çöpe atmadan önce şöyle bir baktı, okudu, yine baktı, yine okudu. Kağıtların birinde hesap kitap, küçük notlar, ötekinde ise Gülperi saat 3 oldu mu geleceğim unutma yazıyordu. Yazı da Tarık Bey'in yazısıydı. Aa evet, bu yazı onundu. Peki Gülperi kimdi? Yoksa Tarık Bey Nilüfer'i aldatıyor muydu? Nilüfer bugüne kadar böyle bir şeyi aklına getirmemiş olmasına çok şaştı. Bir gün bile kocasını iş yerinden aramayı, akşam bir yere gittiğinde nerede olduğunu sormayı, sabah şık giyinip çıkarsa nereye gideceğini merak etmeyi, ceplerini karıştırmayı, hiç böyle şeyleri akıl etmemişti. Zaten Tarık Bey çok ender olarak akşamları çıkardı. Çıksa da gittiği yeri karısına söylerdi. Peki ama bu Gülperi kimdi? Kağıdı katladı. Minik çantasına koydu özenli. Gülperi'yi unuttu. Arkadaşları için bir de bisküvili çikolatalı mozaik pasta yaptı. Tabakta kalan çikolata soslu karışık kızına yedirdi. Eskiciden aldığı paranın yarısını oyun için ayırdı. Kazandı, neşelendi. Arkadaşları gitti. Tarık Bey geldi. Onun yüzünü görür görmez yüreğine bir ok saplandı. Gülperi'yi hatırladı. O Marlon Brando'yu beğendiği için suçluluk duysun, kocasına ihanet ediyormuş duygusuna kapılsın. Kocasıysa Gülperi'ye buluşmak için notlar yazsın. Tarık Bey ayakkabılarını çıkardı, terliklerini giydi, koltuğuna oturdu. Bir kahve içerim dedi. Nilüfer kahvesini getirdi. Tarık Bey, eskici geçti mi, sattın mı elbiseleri diye sordu. Nilüfer eskiciden aldığı paranın yarısını pat diye kocasının önüne attı. Tarık Bey paraları saydı, şaşırdı. Bu kadar mı sattın? Enayi misin sen? Kazıklamış adam seni diye bağırdı. Nilüfer sanki kendinden geçmişti, artık dünya umrunda değildi. Bu kadar da haksızlık olmazdı. Gülperi kim diye bağırdı. Tarık Bey bir süre öylece baktı. Donmuş gibiydi. Nilüfer de tir tir titriyordu. Aynı soruyu bir kez daha soracak gücü yoktu. Eğer Tarık Bey cevap vermezse konu kapanıp gidecekti. Nilüfer tekrar böyle bağıramazdı. Kendi sesinden ürkmüştü. Gülperi kim diye zayıf bir ses tonuyla tekrarladı Tarık Bey. Bunu duyunca Nilüfer çıldırdı. Eline aldığı bitmiş kahve fincanını yere çaldı. Ben sana sordum. Gülperi kim dedi. Delirdin mi, ne yapıyorsun? Tanımıyorum dedi adam. Koşa koşa çantasını aldı, açtı, kağıdı gösterdi. Bu senin yazın değil mi diye sordu. Tarık Bey gözlüklerini taktı, kağıda uzun uzun baktı. Bilmem ki, değil herhalde dedi. Kendi yazını tanımıyor musun sen dedi Nilüfer. Hesap kağıdını çıkardı. Bak ikisi de aynı yazı dedi. Tarık Bey aptal aptal kağıda bakmayı sürdürdü. Bu benim yazım değil dedi. Aldatılmış olmak aptal yerine konmaktan iyidir. Beni aptal mı sanıyorsun diye bağırdı Nilüfer. Bağırırken de porselen vazoyu çiçeklerle birlikte yere attı.